Ayrım 30. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 328. 7. Öykü. İşçi Olga, yıllar sonra oğullarının hastanede değiştiğini fark eden iki annenin nasıl mutlu bir karara vardıklarını anlatıyor. Şimdi size anlatacağım öykü ne kadar zamandır dilimin ucunda ama şimdiye kadar hep sustum. Çünkü sizleri korkutmak istemedim. Bu arada hepiniz çocuklarınızı iyice tanıdınız. Artık kimse onları değiştirip yabancı bir çocuğu size getiremez. Benim öykümde de böyle bir olay var. İki kadın, biri Leningradlı bir mühendis, ötekisi burada şehirde yiyecek malzemesi satın almak isteyen ve o satın alma kargaşasında sancıları tutan bir köylü kadını. Aynı anda bir klinikte birer erkek çocuk dünyaya getirdi. İkisini de aynı odaya koydular. Ve ikisi de bizim bu odada olduğumuz gibi çok ayrı tipler oldukları halde iyi arkadaş oldular. Kadınların anlatacak hep bir şeyleri vardı ve çabucak dost oldular. Hastaneden ayrıldıkları gün birbirlerini bir daha göremeyeceklerine inandıkları için veda ettiler ve gelecek için en iyi dileklerini sundular birbirlerine. Yaklaşık 5 yıl sonra, tam olarak tarihini bilemiyorum, Leningradlı olanı dostuna pazarda rastladı. Tabii bu beklenmedik rastlantıya ikisi de çok sevindiler. Köylü kadın, "Oğlunuz nasıl Sofya Aronovna?" diye sordu. "Tanrı bu arada size ikinci bir evlat daha verdi mi?" Sofya Aronova'nın sadece bir oğlu vardı. Zaten bunu doğurabilmesi için de uzun süre tedavi görmesi gerekmişti. "Teşekkürler, oğlumuz çok gelişti, büyüyor," diye yanıtladı Sofya Aronova. "Başka çocuğum da olmadı. Ne var ki kocam bizim Edi'nin kızıl saçlı olmasına çok şaşıyor. Bizim ailede herkes siyah saçlıdır. Biz de bizim oğlan kime çekti bilemiyoruz. Ve bizim Kolya da simsiyah. Biz de oğlan kime çekti bilemiyoruz. Kocam başlangıçta çok şüphelendi. Sanki bu çocuk gerçek bir Rus değilmiş gibi." Sofya Aronova Yahudiydi. Çantasından oğlunun bir resmini çıkarıp köylü dostuna gösterdi. O resme bir baktıktan sonra "Adı neydi demiştiniz?" diye sordu. "Edik." "Ah oğlum benim, sen benim etimden kanımdansın," diye birdenbire bağırmaya başladı köylü kadın. Etraftan geçen insanlar ona bakıyorlardı. "Sen nasıl yabancı bir aileye gittin, sevgilim benim. Ah benim sevgili oğlum." O kadar haykırıp kendini paraladı ki en sonunda milisler geldiler. Kendinden geçmiş halde bir resme, bir de mühendis kadına bakıp bağırıyordu. "O benim oğlumu çaldı, onu benden alıverdi." Sofya Aronova yavaş yavaş ne olduğunu anlayınca bembeyaz oldu ve bayıldı. Şanslarında pazarda bir revir vardı. Hemen hasta bakıcıyı çağırdılar, o da ikisini ayağa kaldırdı. Milisler iki kadını da karakola aldılar. İsimlerini ve adreslerini not ettikten sonra problemi iyice anlattırdılar. "En iyisi dava açın," dediler. "Böyle durumlarda biz yetkili değiliz." Kadınlar sakinleştiler ve önce çocukları görüp gerçekten hastanede değiştirilip değiştirilmediklerine kanaat getirmeye karar verdiler. Bir taksiye binip önce Sofya Aronova'nın evine gittiler. Eve girmeden önce köylü kadın rica etti. "Ama sadece bakacağız, bir şey söylemek yok." Sessizce ve gözyaşları içinde köylü kadın divana oturdu ve Edik'ten gözlerini ayıramadı. Konuşabilmek için evden dışarı çıktılar ve köylü kadın konuştu. "Tam benim tahmin ettiğim gibi, çocuklar değiştirilmişler. Edik hık demiş babasının, yani benim kocamın burnundan düşmüş ve de ailemizdeki bütün çocuklar gibi kırmızı saçlı. Sana adresimi veriyorum, sen de bana gel ve oğlunu gör ama sen de gerçeği kendine saklamalısın." Hemen ertesi günü Sofya Aronova köylü çocukları için elinde bir sürü hediyelerle Leningrad'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki köye gitti. Bir orgun tuşlarını andırırcasına bankın üzerinde oturan 5 çocuğun arasındaki siyah kıvırcık saçlıya sarılmamak için kendini zor tuttu. O kırmızı saçlı kardeşlerinin arasında kara bir kuzu gibi duruyordu ve kendisinin tam bir kopyasıydı. Çocuklar akşam yataklarına girdikten sonra büyükler masanın başına oturup bundan sonra ne yapacaklarını tartışmaya başladılar. Kadınların ikisi de ağlıyordu. Köylü adamsa düşünüyordu. Sonunda konuştu. "Gayet dikkatli hareket etmeliyiz. Çocuklar bu işten zarar görmemeli. Kolya bir süre sizinle Leningrad'da kalacak ve bu sırada da Edik buraya bize gelecek. Yoksa bu çocuklar gerçek anne babalarının kim olduğunu nasıl öğrensinler? Siz bizim oğlanı muhakkak şehirde çikolatalar yedirerek şımartmışsınızdır. Kolye ise burada temiz havada büyüdü. Yazları çıplak ayakla dolaştı. Nehirden balık avladı ve her gün 1 litre süt içti. Sizinle birlikte büyük şehir havasında nasıl nefes alabilir ki o? Çikolata yiyerek habire midesini mi bozsun? Gene de çocuklar kendilerine doğum anlarında uygun görülen kaderlerine geri döndürülmeliler. Bu problemi barışçı bir şekilde halletmeye karar verip köylünün önerisini kabul ettiler. Sofya Aranova birkaç gün daha köyde kaldı ve Kolya'nın sempatisini kazanabilmek için her şeyi yaptı. Ona köyün mağazasından bir sürü balık oltası satın aldı ve her yaptığı şeyde ona eşlik etti. Çocuk da onun bu arkadaşlığına çok alıştı ve içgüdüsel olarak kendini ona yakın hissetti. Ve kendisini kuzen ile tanışmak için Leningrad'a davet ettiği zaman da sevinçten havalara uçtu. Çocukları birbirine kuzen olarak tanıştırmak annelerin fikriydi. Kendilerini bu aileler içinde yabancı gibi hissetmemeliydi çocuklar. Köylü adam da onlarla birlikte şehre gitti. Orada Eddie'yi görüp mümkün olursa onu kendisiyle birlikte köye götürmek istiyordu. Kolya Leningrad'ı beğendi ve yaşıtı Edik'le hemen anlaştı. Köylü küçük Eddie'ye köyün güzelliklerini anlattı. Balık avlamayı ve ava gitmeyi izah etti. Onun sözleri boşa gitmedi ve hemen ertesi gün çocuk sordu. "Ne zaman oraya gidip sincaplarla ve ormandaki diğer hayvanları göreceğiz Vasya amca?" Birkaç gün sonra birlikte köye gittiler. Kolya kendisini sınırsız derecede şımartan gerçek ana babasının yanında kaldı. Onu sirke götürdüler, hayvanat bahçesi ve çocuk tiyatrosuna da. Ona kitaplar ve bir de bisiklet satın aldılar. Çocuk onlara gittikçe daha fazla ısındı ve akşamları Sofya Aranova ona kitap okumadan uykuya dalmadı. Ama yine de bir hafta sonra artık annemle babamın yanına gitmeliyim dedi. Yakında patatesler toplanacak ve benim yardım etmem gerekiyor. Anne babanın bu sözler üzerine içleri sızladıysa da çocuğa bir şey belli etmediler. Aksine onlar için en iyisi hangisi ise onu yapacaklardı. Bu nedenle kendileri izin aldılar ve Kolya ile birlikte köye gittiler. Aralarında başlayan yakınlık derinleşmeliydi. Güneşten kararmış ve ayakları çıplak Edik annesiyle babasını karşıladı. O arada yüzmeyi ve balık tutmayı öğrenmişti. Tabii onların bu ziyaretlerine sevindi ama esas büyük sevinç en iyi oyun arkadaşı olan Kolya'nın oraya gelmesiydi. Zamanla bu iki aile birbirine iyice yakınlaştı. Mahkemeye gitmek gibi bir fikirleri yoktu artık. Kolya ve Edik iki anne ve babalı olmayı doğal karşıladılar. Leningrad'da bir İngiliz okuluna gidiyorlar. Yaz tatillerini de köyde geçiriyorlardı. Sofya Aranovna ve kocası, öteki kardeşleri de sırayla okul tatillerinde yanlarına alıyorlardı. Enteresan bir aile ama birbirleriyle mutlu ve memnun yaşıyorlar. Onları kıskanan çok kişi var. Tanrım, insanlar bazen gerçek insan gibi hareket ettikleri zaman ne kadar iyi oluyor. Sina böyle diyerek diğerlerinin hislerine tercüman olmuştu. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya annesinin en mutlu gününü anlatıyor. Size daha ilk günde belleğime derinden yerleşen bir çocukluk anımı bir resim halinde anlatmıştım. Annem beyaz bir elbise içinde sonuna kadar açılmış pencerenin önünde oturmuş piyano çalıyor. Uzun süreler bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Çünkü bu resim gerçekten de çok kereler rüyalarıma girdi. Anneme bundan asla bahsetmedim. O zamanlar savaştan ve babamla boşandıktan sonra durumu hiç de iyi değildi. Çok sık hastalanıyor ve çok az paramız olduğu ve berbat bir yaşam sürdürdüğümüz için çok üzülüyordu. Ona bu durumda rüyalarımdan ve müzikten nasıl bahsedebilirdim ki? O zamanlar onun piyano çalıp çalmadığını bile bilmiyordum. Günün birinde uzaktan zengin bir akrabamızın benimle aynı yaşta olan kızları Ella'nın doğum gününe davet edildik. Bu davet bizi müthiş zor duruma soktu. Çünkü giyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ayağımda doğru dürüst bir ayakkabım bile olmadığı gibi elbise olarak da sadece her tarafı yama içinde olan eski bir okul üniformam vardı. Ve bunun önlüğünde annem eski bir mantosunun astarından dikmişti. Bu üniformayı eskitmemek için okuldan eve gelince hemen çıkartır, sırtıma bir mintan geçirirdim. Annemin durumu da benden daha iyi değildi. Bu doğum günü partisine ne giyecektik ki? Bir haftamız vardı ve bu süre içinde annem gerçek bir mucize yarattı. Ne kadar eski yünlü öteberi varsa onları buldu çıkarttı. Tek bir eldiven, yırtık pırtık bir şal, delik deşik bir kazak, 2 gün süreyle oturup bu eski püskü şeyleri ayırdık. Sonra annem bu yünlerden yumaklar yapıp onları siyaha boyadı ve bana fevkalade güzel bir etek ördü. Eski geceliklerinden birinden de bana uygun bir bluz dikti. Asıl espri ayakkabıdaydı. Yağmurlu havalarda lastik ayakkabılarımın üzerine giydiğim lastik botları aldı. Onlara ipler ve yünden kılıflar ördü. Diktiği düğmelerle bunları ilikledi. Ayakkabılar bir kere giyilmek üzereydiler. Onları daha önce giymem de yasaktı. Çünkü annem bunların uzun süre dayanmayacaklarını söylüyordu. Kendisi için de kız kardeşinin doktor önlüğünden şık bir yazlık elbise dikti. Kaba kumaşı süslemek için de üzerine mavi çiçekler işledi. Annemin neden bu kadar çok emek verdiğini bilemiyordum. Belki de gururdandı. Zengin akrabalarımızın yanına dilenci gibi gitmek istemiyordu. Belki de insanların arasına karışmayalı, gülüp eğlenmeyeli o kadar çok olmuştu ki buna ihtiyacı vardı. O kadar da gençti ki daha 30 yaşında bile değildi. Ve o büyük gün geldi. Süslenip ve büyük ümitlerle akrabalarımızın yanına gittik. Cilalı mobilyalar ve pırıl pırıl kristallerle dolu kocaman bir evleri vardı. Kocaman yuvarlak masa hayatımda hiç görmediğim, hatta adlarını bile duymadığım lezzetli yiyeceklerle donatılmıştı. Ella büyük dantel yakalı mavi bir ipek elbise giymişti ve kendisine çok yakışmıştı bu kıyafeti. Kendimi de aynı şekilde güzel giyinmiş bulduğum için onu hiç kıskanmadım. Beni tepeden tırnağa süzdükten sonra yüksek sesle sordu. "Ne biçim ayakkabılar giymişsin? Kendiniz mi yaptınız?" Birdenbire hakarete uğramış gibi hissettim kendimi ve çok utandım. Ama annemi üzmek istemediğim için kendimi topladım ve yanıtladım. Evet, annem onları etekliğime uysun diye ördü. Hoşuna gitti mi? Aa, evet, biliyorum. Buna asortik derler, dedi ve olay kapandı. Bütün kibar insanların yanında bu harika donanmış masada yemek yemek benim için unutulmaz bir olaydı. Yemeklere dalamadım. O olağanüstü yiyecekleri ve meyveleri görmek iyice iştahımı kapatmıştı. Tüm çocuklar gibi yemekten çok limonata içtim. Masanın sürprizi tatlıydı. Kristal çanaklarda dondurma. Kendimi bir masal prensesi gibi hissediyordum. Sadece prensim eksikti. Ve sonra mucize gibi bir şey oldu. Masa toplandı, müzik başladı ve büyükler dans ettiler. Birdenbire ev sahibi anneme, "Sen eskiden bir numaralı piyanisttin Basya. Bize bir şeyler çalmak istemez misin?" dedi. "İmkansız Rufoçka, yıllardan beri tuşlara dokunmuyorum." Ev sahibi anneme o kadar çok rica ve ısrar etti ki en sonunda annem razı oldu. Ve benim şimdiye kadar orada hiç fark etmediğim büyük siyah kuyruklu piyanonun başına gitti. Tabureye oturdu. Piyanonun kapağını kaldırdı ve ellerini tuşların üzerine koydu. Ve bu arada kendini toplamak için de gözlerini kapattı. Sonra yüzünde bir gülümseyiş belirdi. Ve elleri tüy gibi hafif, kolayca tuşların üzerinde gezinmeye başladı. Bu çaldığı basit ve neşeli bir melodiydi. Ve herkes tarafından bilindiği için bütün konuklar da beraberce söylemeye başladılar. Alkışlar kesildikten sonra annem ağır bir parça çaldı ve herkes saygıyla onu dinledi. Annemle duyduğum gururla neredeyse nefes alamayacak hale gelmiştim. Orada o parlak siyah kuyruklu piyanonun önünde beyaz elbisesiyle bana harika görünüyordu. Ve müzik ne harika ve ne coşturucuydu. Birden donup kaldım. Şimdi müzik benim o eski rüyamda çalınan parçaydı. O açık pencere önünde duran annemin çaldığı parça. Derin bir hüzün kapladı her tarafımı. Bizim şimdiki yaşamımızın, benim rüyalarımda sıkı sıkı muhafaza etmek istediğim geçmişteki o harika yaşamımızın sadece ufak bir kırıntısı olduğunu anladım. Gözlerime yaşlar doldu. Ben bütün kuvvetimle kendime hakim olmaya gayret ettimse de göğsümden bir hıçkırık koptu ve ağlamaya başladım. Annem şaşkınlıkla bana sarıldı ve diğerleri de benim etrafımda toplandılar ve biri bana bir limonata uzattı. İçemedim. Annem ev sahibinden ve diğer konuklardan özür diledikten sonra oradan ayrılıp eve geldik. Bana hiç soru sormadı, bir ilaç verdi ve beni yatağıma yatırdı. Hemen uykuya daldım. Ertesi günü anneme rüyamdan bahsettim. Bu Godard'ın bir valsidir. Onu o zamanlar çok severdim ve sık sık çalardım. Ama bunu sen nasıl anımsayabilirsin? Daha bir yaşındaydın o zaman. Melodiyi çok iyi tanıyorum. O daima benim içimdeydi, dedim. Ve alçak sesle valsi mırıldanmaya başladım. Annem ağladı ve beni kollarına aldı. Ve ancak çok sonraları hayatının en mutlu gününün o gün olduğunu bana söyledi. Bu da iyi doğrusu. Veda gecemizde mutlulukla ilgisi de olsa böyle üzücü öyküler dinliyoruz diyerek içini çekti Emma. Şimdi size anlatacağım komik ama ardında derin manalar gizli. 9. Öykü. Rejisör Emma acıklı bir vedalaşmadan sonra yaptığı mutlu bir keşfi anlatıyor. Yaşamımın vedalaşmalarla dolu olduğu bir zaman vardı. Eski arkadaşlarım birbiri arkasına ülkeyi terk edip dünyanın her tarafına yayıldılar. Yakın arkadaşlarımın yarısı orada, yarısı burada yaşarlar şimdi. Özgürce yazabilmek, resim yapabilmek, besteleyebilmek, film ve tiyatro yapabilmek için gittiler. Bazen Rusya'nın Rusya'dan kaçıyor gibi bir hali var gibi gelir bana. Nereye kaçıyor? Kimse buna bir yanıt bulamıyor. Bütün bu vedalaşmalar gözyaşlarından bir deniz gibidir. Geriye sadece anılar kalır. Bu vedalaşmaların en acı vereni Kostya Kuzminski ile olandı. Ondan size daha önce bahsetmiştim. O bizim yaşamımızın odak noktasıydı. Evi de ilginç ve yaratıcı insanların toplandığı bir yerdi. İnsan Kostya'ya gider, onunla sohbet eder ve kafası fikirler ve başarı planları ile dolu olarak yanından ayrılırdı. Ondan şimdiye kadar duyulmamış yaratıcı bir atılganlık taşardı. Ve o da bizi terk etti. Hepimiz için bu ne büyük bir kayıptı. O gittikten sonra Leningrad'da kalan annesini ziyaret ettim. Ona evi boşaltmada yardım edecek ve Kostya'nın bıraktıklarına bir göz atacaktım. Oğlu gider gitmez o iki odadan birini kadının elinden almışlardı. Her zaman olduğu gibi. Müthiş bir bunalım içinde Kostya'nın parasızlık nedeniyle yanına almadığı kitaplarını ayırıyor ve resimlerini duvardan indiriyordum. Gazetelerde Batı'nın acınası epigonlarının aptal renk lekeleri olarak tanımlanan bu resimlerin dışarı çıkarılabilmesi için devlet muazzam miktarlarda paralar istiyordu. Kostya'nın öteberisini toplarken pencerenin birinden karşıdan gelen müzik sesi duyuluyordu. Oradaki gençler durmadan aynı ABBA planı çalıyorlardı. Ne kadar berbat bir durumda olduğumu kesinlikle tahmin edemezsiniz. Bir süre sonra Kostya'nın annesi ona uğramamı ve tavan arasındaki öteberileri toplanmasında ona yardımcı olmamı rica etti. Yıllar boyu orada bir sürü şey birikmişti. Oraya tırmandım ve bir solucan gibi kıvrılarak oradaki ıvır kıvırı toplamaya başladım. Yevdokiya Petrovna aşağıda bir iskemlenin üzerinde tahta kurulmuş bir imparatoriçe gibi oturuyor, ben de ona birbiri arkasına parçaları gösteriyordum. O da bu atılacak, bu saklanacak, bunu siz hatıra olarak kendinize alın diye karar veriyordu. İyice tüplerdeki bir köşede bir çuval gördüm. İçini açtım, elimi soktum ve bir çeşit buğday tanelerine elim değdi. Burada bir çuval var, içinde de dolu dolu tahıl taneleri var. Galiba buğday. Bunlar ne olacak? Yevdokiya Petrovna iskemlesinden havaya fırladı. Ne? Yastık yüzü dolusu buğday mı? Doğru olamaz bu. Onlar gerçekten hala oradalar mı? Tanrım, Emma, bunların ne çeşit buğday olduklarını biliyor musunuz? Hemen tavan aralığının ucuna doğru süründüm ve kafamı aşağı doğru sarkıttım. Kostya'nın annesi her zaman korkunç, enteresan hikayeler anlatmayı bilirdi. Savaşın sonuna doğru kuşatma biteli çok olmuştu. Yine de eskisi gibi açtık hepimiz. Ben bir ara bir çuval dolusu buğday bulmayı başardım. Onları kahve makinesinde çekip Kostya ve kendim için buğday lapası pişirdim. Hatta pide bile yaptım. Bu buğdaylarla epeyce karnımızı doyurduk. Ama sonraları yiyecek maddeleri bulma durumu düzeldi ve biz de buğday lapası ve buğday pidesi yemekten vazgeçtik. Biri bana bu buğdayları pazara götürüp başka şey karşılığında köylülerle değişmemi önerdiyse de ben buna karşıydım. Tanrı bizi bir daha bunlara muhtaç etmesin, ama yine de bunlar saklanacaktı. Zor durumlar için dedim ve o zamandan beri de onlar burada duruyorlar. 1944'ten beri. Peki bunları şimdi ne yapacağız diye sordum. O arada da taneleri mekanik bir şekilde bir elimden diğerine döküyordum. Aynı şeyi. Tanrı bize bunları muhtaç etmesin, ama yine de saklanacaklar. Peki, oldu. Çuvalı daha kullanılabilecek durumda olan şeylerin yanına kenara doğru çektim ve ağzını tekrar bağlamak istedim ki yastık yüzünün altında başka bir torba daha keşfettim. İçine baktım ve kahkahayla gülmeye başladım. "Yine ne buldun Emma?" diye heyecanla sordu Yevdokiya Petrovna. "Buna inanmayacaksınız. Şimdi bulduklarım tam da ihtiyacımız olan şeyler. Kuru soğan." Ve torbayı onun kucağına attım. Şimdi o da gülüyordu. Sonunda sanki soğanlar yenecek kadar tazeymiş gibi gözünden yaşlar geldi. Hatırlayacaksınız, bizim belediye reisi yoldaş Romanov 1974'te yine bir Leningrad deneyi başlatmıştı. Leningrad bölgesi kendi bölge başkentinin her türlü sebze ihtiyacını karşılayacaktı. Diğer şehirlerden ve cumhuriyetlerden sebze getirmek kesinlikle yasaklanmıştı. Bunlar pazardaki sebzecileri de kapsıyordu. Ve bu deney bize ne getirdi? Romano politbüroya yükseldi ve şehirde ne patates, ne lahana, ne de soğan bulundu. Pazarda bunlardan biri göründüğü anda hemen oracıkta satılıveriyordu ve fiyatlar tam bir utanmazlıktı. Bir kilosu 8 ile 10 ruble arasında değişiyordu. Bu nedenle de benim ve Yevdokiya Petrovna'nın mutfağında uzun süredir soğan kokusuna hasrettik. Ve birdenbire gelen bu zenginlik. Bu kuru soğanları hemen paylaştırıp ufak paketler yaptık ve telefona sarılarak ortak dostlarımızı ve benim en iyi arkadaşlarımı savaş yıllarından kalan bu keşfimizle sevindirdik. Emma daha sözlerini yeni bitirmişti ki kadınlar beklendiği gibi Leningrad çarı Grigori Romanov'dan bahsetmeye başladılar. Hatta Valentina bile onun hakkında birkaç kötü şey söyledi. Bu kitabın yazarı Sovyet devletine ve düzenine karşı yanlış suçlamaları bile bile ve kasten yaymak ile suçlandırılmamak için yine de bu sözleri burada açıklamaktan kaçınıyor. 10. Öykü. Sekreter İlişka öyküsünde Mutlu Maria'yı anlatırken biraz da Rusya'nın mutlu kadınlarından söz ediyor. Dekameromumuzu bitirmek bana rastladığı için bizim evde oturan ve herkes tarafından Mutlu Maria diye adlandırılan bir kadından bahsetmek istiyorum size. O emeklidir ve içki içer. Bazen sarhoşluktan avluda tökezler, bir banka oturur ve kendisini dinlemek için vakti olan herkese ne kadar mutlu olduğunu anlatır durur. Ben de onun öyküsünü bir kez duydum. Bu nedenle de size doğru olarak anlatabilirim. Maria'nın mutluluğu anne ve babasının tutuklandığı gün başladı. Kapı çalınmadan kısa bir süre önce baba 5 yaşındaki kızı ile saklambaç oynadı. Küçük kız saklandı. Baba da onu aramaya başladı. Maria kendine saklanacak harika bir yer bulmuştu. Banyo küvetinin altına girdi. Babası onu orada bulana kadar yahut da aramaktan sıkılıp da seni bulamıyorum diyene kadar orada kalacaktı. Uzun süre orada bekledi. Sonunda uyuyakaldı. Bu arada gelenler evi talan ettiler. Anne babayı kısa bir sorgulamadan sonra alıp götürdüler. Şanslarına büyük anne o gün ziyarete geleceğini haber vermişti. Anne ile baba da evde bir çocuk olduğunu bildirmediler. Çocuklarının diğer tutuklarınkiler gibi çocuk bakım evine gönderilmesini istemiyorlardı çünkü. Maria'nın şansı varmış. Akşam büyük anne geldi. Hem de Maria'nın uyanıp da banyo küvetinin altından dışarı çıktığı ve anne babasını etrafta göremediği için ağlamaya başladığı sırada. Evin durumunu gören büyük anne, daha önceleri kendi başına da geldiği için olan biteni hemen anladı. Eline geçen elbiseleri topladı, Maria'nın anne babasının duvardaki fotoğraflarını da alarak hemen o çocukla birlikte şehri terk etti. Bu Maria'nın ilk şansıydı. O yıllarda birçok çocuk sadece anne babalarını değil, kendi isimlerini de kaybetti. Çocukları yeniden terbiye etme işlemi başarıyla uygulanabilsin diye onlara başka isimler verildi ve geçmişle bütün ilişkileri kesildi. Savaş başlamadan önce büyük anne Maria'yı Leningrad yakınlarındaki köyden daha uzaklara, uzak akrabalarının yanına Sibirya'ya götürdü. Bu da Maria'nın ikinci şansıydı. Çünkü insanlar şehirlere kaçıyor, orada da açlıktan kırılıyorlardı. Ama büyük anne ile torun Sibirya'dan çıkmadı ve hayatta kalmayı başardı. Maria büyüdü ve bütün Sovyet çocukları gibi önce piyonirlere sonra da Konsomol'a katıldı ve herkes gibi o da mutlu çocukluğumuz için sana teşekkürler anavatan diye şiirler okudu. Anne ve babasını öldü sanıyordu. Ancak büyük annesi ölüm döşeğindeyken gerçeği öğrenebildi. Bu Stalin'in ölümünden sonraki zamandı. Maria araştırmalar yaptı ve şu yanıtı aldı. Annenizle babanıza itibarları iade edildi. Şu adreste yaşıyorlar ve o da oralara onları almaya gitti. Ama ikisi diriden çok birer ölü gibiydiler ve kısa aralıklarla da öldüler zaten. Ama Maria yine de kendini şanslı saydı. Anne ve babasını tekrar görmüştü ve onlar onun yanında sıcacık yataklarda ölmüşlerdi. Sert hapishane kerevitlerinin üzerinde değil. Maria genç yakışıklı bir delikanlı ile evlendi ama evliliği bir ölümdü onun için. Kocası alkolikti ve onu acımasızca dövüyordu. Ona kendisinden boşanacağını açıkladığında adam onu dayaktan öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Bu da onu korkuttu ve dayanmaya gayret etti. Ve burada da şansı onu terk etmedi. Ve kocası güzel bir komşusuna aşık olarak onu terk etti. Maria tren kondüktörü olarak çalışıyordu. Maaşı azdı. Uzun yollarda görev alan diğer arkadaşları gibi güneyden kuzeye sefer yaparken kara borsada satmak üzere meyve getiriyor. Leningrad'dan da güneye giysiler, radyolar ve araba yedek parçaları ve benzeri şeyler götürüyordu. Gürcistan ve Ermenistan'da bunlar çok alıcı buluyordu. Bir gün trende bir kontrol yapıldı. Maria'nın yanında bir çanta dolusu mandalina vardı ve bunların saklanması gerekiyordu. Çantayı alıp iki vagon arasındaki geçiş aralığına gitti. Körüğü açtı ve çantayı dışarıda bir yere asmak istedi. Birdenbire vagon şiddetle sallandı. Maria dengesini kaybetti ve yere düştü. Yine burada da büyük şansı varmış. İçgüdüsel olarak sıkı sıkı yakaladığı çanta bir civataya takıldı ve onun hayatını kurtardı. Sadece bacakları yaralanmıştı. Oradan geçen bir yolcu Maria'yı gördü ve fren kolunu çekerek treni durdurdu. Birkaç dakika daha geçseydi beni kurtaran çantayı bırakmak üzereydim ve rayların üzerine düşecektim, dedi şanslı Maria. Hastanedeyken Maria'nın tek bir düşüncesi vardı. Her şeyin bir çanta dolusu kaçak mandalina yüzünden olduğunu fark ederlerse işte o zaman emekliliğim uçup gider. Ama bir arkadaşı onu sakinleştirdi. Çanta o kargaşalık ve heyecan sırasında bir yolcu tarafından çalınmıştı. Böylece emekliliği de kurtulmuş oldu. Hatta iş kazası emekliliği ödenmesine bile tabi tutuldu Maria. Bundan başka bir de demir yolları tarafından Leningrad'da 8 metrekarelik bir oda verildi kendisine. Şanslı Maria. Maria emekli maaşıyla yaşamaya ve içki içmeye başladı. Kimseyle ilgilenmedi. Kimse de onunla ilgilenmedi. Buna rağmen komşularının gözüne sürekli batan bir kişiydi. Onu milise şikayet ederek bu alkolik kadından odanın geri alınmasını ve kötü şartlarda yaşayan ve aklı başında çalışan insanlara verilmesini istediler. Maria oradan alınıp muayene edildi ve gerçekten de alkolik olduğu kanıtlandı. Ama sakatlanmadan önce çalıştığı için odayı elinden almadılar. Aksine onu iyileştirmek için bir kliniğe yatırdılar. 3 ay sonra iyileşmiş olarak taburcu oldu. Bu süre içinde evinde emekli maaşı birikmişti. Bu parayla kendine güzel kışlık bir manto aldı. Geri kalan parayı da aynı gün içkiye yatırdı. Böylece içkiyi bırakma tedavisi de boşa gitmiş oldu. O andan sonra olay şöyle gelişti. Maria büyük bir alışveriş yapmak istediği veya parası yetmediği zamanlarda alkolikler için başvuru merkezine gidip onlara içkiyi bırakma için tedaviye ihtiyacım var, beni gönderin diyordu. Onu yine bir kliniğe yatırıyorlar ve onun yokluğunda parası yine birikiyordu. İşte bizim şanslı Maria'mız böyleydi. Tam bir sefalet. Ama bir insan ki doğumundan başlayarak şanslı olduğunu iddia etsin, ona neden inanılmasın ki? Sizlere bakınca ve benimkiler de dahil sizlerin öykülerini şöyle kafamdan bir geçirince hayatta neler olabileceğine bakıp şaşıyorum. Hayatın iyi ve kötü yönleri var. Bizler birbirimize hiç benzemiyoruz. Hatalarımız ve meziyetlerimiz var. Her birimiz kendi mutsuzluk paketimizi taşımak zorundayız. Ama mutluluk bakımından da ihmal edilmiş değiliz. Evet, herkes herhangi bir şekilde şanslı. Albina çok kötü şeyler yaşamış ama ona bir bakın. Ne kadar güzel bir kadın. Ve dünyada epey şey görmüş. Yabancı ülkelere gitmiş. Bir kere bile olsa bu ne büyük bir şans. Sizce Albina mutlu bir insan mı? Tabii öyle. Larissa ve Emma'ya gelince onlar erkekleri çok aşmışlar. Kendilerine uygun birer eş bulmaları çok zor. Bu doğru. Ama şimdi her ikisinin de bir çocuğu var. Bu çocukla bir aile oluşturacaklar. Ayrıca ikisi de çalışıyor ve sevdikleri ve onlara şeref ve övünç veren birer meslekleri var. Onlar mutlu değil mi yani? Tabii ki mutlular. Sina hakkında hiçbir şey söylememe gerek yok aslında. O şu anda mutluluk içinde yüzüyor. Bir oğlu oldu ve güvenilir bir koca buldu. Yarın senin için yeni bir yaşam başlıyor Sina. Mutluluğunu sıkı yakala. Ve sana gelince Valentina, eskiden senin gibi kadınlar karşısında korkudan ödüm patlardı. Bir devlet dairesinde işim olduğu zaman orada bir erkek mi yoksa kadın mı görevli diye iyice araştırırdım. Erkekler feci bürokrattırlar ama kadınlar daha kötüdür. Sen ama o yüksek mevkine karşın insan olarak daha çok da kadın olarak kalmışsın, körlenip gitmemişsin. İnan bana Valentina, bu senin en büyük mutluluğun. Natasha'nın iyi bir kocası, güzel bir evi var ve kendisi sevimli ve iyi yürekli bir insan. Olga her iki ayağının üzerinde sıkı basan bir kadın. O Nekrasov'un bahsettiği kadınlardan biri. Evdeki yangını söndürmek için en hızlı o koşturur. Tabii kadınlarımızın çoğunun Olga gibi çok ağır şartlarda çalışmasını doğru bulmuyorum. Vardiya pis bir iş ama üretim için gerekli. Ve bir savaş olursa veya hiçbirimizin istemediği gibi biri bize saldıracak olursa kurtaracak olanlar Olga gibi kadınlardır. Bunu biliyorum. Senin için acaba ne söylemeliyim Galina? Senin mutluluğunu bulduğun dava aslında herkesin üstesinden gelebileceği bir şey değil. Ben bile. Bu rejim aleyhdarı akımı hiç anlamıyorum. Ama sizlerin gerçekler için mücadele vermenizi çok iyi buluyorum. Mutlaka bu da bir tür mutluluk. Ve sen Nelia, mutluluğun senin için ne anlama geldiğini en iyi sen biliyorsun. Doğrusunu söylemek gerekirse, senin mutluluğun müzikte, işinde veya kocanla birlikte yaşamanda saklı değil. O senin içinde olan bir şey. Sen olağanüstü bir derinliğe, tertemiz ruha sahipsin. Ve bu da bir insana verilebilecek en büyük ama en zor mutluluktur. Hepiniz hakkında bir şeyler söyledim ama kendim için henüz bir şey söylemiş değilim. Bana gelince ben utanmazca mutluyum. Etrafım beni seven insanlarla dolu. Annem, kız kardeşim, Seryoşam. Sahip olduğum her şeyle mutluyum. Benim kanatlarım yok, yeteneğim de yok. Bana mutlu olmak için bir yığın çocuk yeter de artar bile. İşte o kadar. Ama bir şeyi söylemeyi ihmal etmemeliyim. Bütün bu mutluluğumun yanı sıra kendime biraz daha insanca bir yaşam diliyorum. Sadece burada yatan biz kadınlar değil, bizim bütün kadınlarımız bunu diliyorlar sanıyorum. Hepsi bu işte. Eğer yanlış bir şey söyledimse bana kızmayın ve beni bağışlayın. Kimse İrişka'ya kızgın değildi. Aksine Larissa ona doğru koştu ve ona sarılıp "Çok güzel konuştun, akıllı İrişkacık. Bize verilen yaşamdan bir şeyler aldığımız, hatta mutlu bile olabildiğimiz doğru. Ama yine de orada burada bazı kolaylıklar ve biraz daha çok insanlık. Bu ne iyi olurdu. Sanıyorum ki Dakemaron'umuzu daha iyi sözcüklerle tamamlayamazdık. Siz ne dersiniz? Kadınlar Larissa'yı onayladılar. Bir an düşündükten sonra bu kitabın yazarı da aynı kanaate vardı ve burada bir nokta koymaya karar verdi. Kitabın sonu. 6 Temmuz 2010. Sayfa 342.